9. Abdülmecit devrinde ordu. II. Mahmut'un oğluna bıraktığı ordunun durumu. II. Mahmut Yeniçeri ordusunu kaldırınca Osmanlı Devleti'nin en eski müesseselerinden biri tarihe karışmış oldu. Bu müessesenin kaldırılması kolay olmamıştı. Yerine Avrupa usulünde yeni bir ordu müessesesinin kurulması da oldukça güçlüklere rastladı. Osmanlı-Rus harbi, arkasından Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı, yeni ordunun teşkilatlanmasına ciddi engeller yarattı. Buna rağmen padişah ve paşaları modern bir ordunun temelini atmak için elden gelen gayreti sarf ettiler. Ordunun teşkilat ve eğitimini düzenlemek ve yönetmek için Dar-ı Şura-i Askeri kuruldu. Yabancı ordularda tatbik edilen usullerin öğrenilmesi ve bunlardan gerekli olanlarının Osmanlı ordusuna alınması için bir tercüme odası teşkil edildi. Askere alınabilecek durumda olanların tespiti için Anadolu'da ve Rumeli'de nüfus sayımı yapıldı. Ordu birlikleri için alay, tabur, bölük üniteleri kabul edildi. Yabancı memleketlerden subaylar getirtilerek ordu eğitimi ihtisas adamlarına bırakıldı. Subay yetiştirmek için harp okulu, doktor yetiştirmek için de askeri tıp okulu kuruldu. Tanzimat devrine girileceği sıralarda ordu mevcudu 12 bini Avrupalı tümen esasına göre teşkilatlandırılmış 118.400 kişiden ibaretti. Bu ordu Osmanlı-Rus harbinde mağlup olmuş ve Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın kuvvetleri karşısında perişan bir hale gelmişti. Fakat bunun sebebi Rus ordusunun olsun, Mehmet Ali Paşa kuvvetlerinin olsun, Osmanlı ordusundan pek çok yıllar önce Avrupa usullerine göre teşkilatlanmış ve yetiştirilmiş olmalarından ileri geliyordu. Tanzimat devrinde 2. Mahmut'un açtığı çığırda ordunun teşkilatlanmasına ve yetiştirilmesine devam edildi. Gülhane Hattı Hümayun'unda ve Islahat Fermanı'nda askerlikle ilgili hükümler. Gülhane Hattı Hümayun'unda bazı yeni kanunların çıkarılacağı ifade edilmiş ve bu arada askere alınma usulüyle orduda hizmet müddetinin nizama bağlanacağı açıklanmıştı. Aynı hatta böyle bir nizamı zaruri gösteren şu sebep mevcuttur. Asker maddesi dahi önemli maddelerdendir. Vatanın muhafazası için halkın askerlik yapması bir hizmet borcuysa da şimdiye kadar yapıldığı gibi bir memleketin nüfusuna bakılmayarak gelişi güzel az veya çok asker alınmak hem nizamsızlığı ve hem de ziraat ve ticaret gibi işlerin sekteye uğramasına sebep olmaktadır. Bundan başka askerliğe alınanların hayatlarının sonuna kadar orduda alıkonulması onları usandırıp bıktırdığı gibi tenasülü de azaltmaktadır. İşte bu sebepledir ki her memleketten lüzumu halinde istenecek asker erleri için bazı iyi usullerle askerlik müddetinin 4 veya 5 yıl olarak tespiti hususunda bir münavebe yolu kararlaştırılacaktır. 1856 tarihinde çıkarılan Tanzimat Fermanı'nda askerlik maddesine tekrar temas edilmiştir. Ancak bu defa İslam ve Hristiyan tebaa arasında hukuk yönünden eşitlik sağlandığı öne sürülerek askerlik hizmetinin böyle Hristiyan halka da teşmil edileceği ifade edilmiştir. Gülhane hattından sonra askerlik için kabul edilen usul ve kaideler. Kura ile ve gönüllü olarak askere alma usulünün kabulü. Dar-ı Şura-i Askeri, Askeri Şura, Gülhane hattında geçen prensiplere göre ordu için yeni bir takım usul ve kaideler tespit etti. Her şeyden önce askere alma işinin bir kaideye bağlanması icap ediyordu. Tanzimatın arifesinde bu işin ne yolda yürütülmekte olduğunu Abdülmecit devrinde Osmanlı hizmetinde çalışmış bir İngiliz yüksek subayının şu satırlarından öğreniyoruz. Yeniçerilik yerine kullanılan Nizamiye askeri teşkilatı daha baştan beri halka çirkin ve ağır görünüyordu. Çok cahilane surette tatbik edilen cebir ve şiddet usulü halkta bu nefreti ve çekingenliği doğurmuştu. Evli olsun, bekar olsun milletin gençleri vilayetlerde yakalanıp elleri kelepçeleniyor ve en yakın kasabaya sürükleniyorlar. Orada epeyce bir müddet başkalarının da toplanmasını bekleyerek bit ve pislik içinde mahpus kalıyorlardı. Sonra deniz kıyısındaki kasabalara götürülüp orada gemilerle gönderiliyorlar ve deniz hastası olarak ve vatan hasret ve hastalığı içinde perişan bir halde İstanbul'a çıkınca hayatları müddetince hizmet etmek üzere ordu alaylarına ve harp gemilerine dağıtılıyorlardı. küreye gönderilen katillerin bile istikballeri bunlarınkine bakılınca daha iyi sayılabilirdi. Bu yeni askere verilen yemek kötüydü ve insanı yaşatmaya yetecek kadar değildi. Vücutları yarı çıplaktı. Gördükleri muamele hayvancaydı. Bu askere alma ve askerlik yaptırma usulü Gülhane hattında ileri sürülen ve insana hak tanıyan prensiplerle telif edilemezdi. Bu itibarla yeni bir usulün araştırılmasına girişildi. Avrupa ordularında bu hususta kura usulü çoktan beri tatbik edilmekteydi. 1802-1806 tarihlerinde Paris'te olağanüstü elçi olarak vazife gören Halet Efendi'nin maiyet memurlarından biri, Napolyon tarafından tatbik edilen bu usulü Osmanlı devlet adamlarına şöyle belirtmişti. Bir kimsenin evladı 21 yaşına girdiği gibi her kimin evladı ve her kime müteallik olursa olsun asker yazılıp 7 sene devlete hizmet ettikten sonra eğer isterse askerlikte kalıp yolu ile onbaşı, yüzbaşı, binbaşı olur. Eğer istemezse 7 seneden sonra askerlikten çıkıp dilediği tarike süluk eder. 30 bin kişi Napolyon'a lazım olsa 21 yaşında olan neferlerden 30 binden fazla mesela 50 bin toplar. Hem askerler arasında laf olmasın ve hem lüzumundan fazla asker için sarfiyat yapılmasın diye kura çekilir. 20 bin beyaz kağıt 30 bin siyah kağıtla karıştırılır. Torbalara konur. Herkes torbalardan birer kağıt çeker. Siyah kağıt çekerse askerdir. Ya derhal gidip veyahut 2500 kuruş vermekle halas olur. Eğer çektiği kağıt beyazsa o beliyeden tahsilisi giriban eder. Askere ayrılanlar derhal harbe gönderilmezler. Civar kasabalarda bir sene kadar talim ederler. Bu satırlardan da anlaşılıyor ki Osmanlı devlet adamları kurayla askere alma usulünün esasından haberdardılar. Devlet hizmetine giren yabancı subaylardan da bu ciheti daha iyi öğrenmiş olmaları mümkündür. II. Mahmut devrinde elçilik veya tahsil maksadıyla Avrupa'ya giden kimselerin kura usulünün tatbikatını da öğrenmiş olmaları muhtemeldir. 1844'ten itibaren bir nevi kura usulüyle ve gönüllü olarak orduya asker alınmaya başlandı. Ordunun bu suretle alınan asker ihtiyacı yıllık olarak 25 bin olarak tespit edildi. Askere alınma yaşı da 20 olarak kabul edildi. Olağanüstü haller için Şeyhülislam'ın fetvası ve padişahın hattı hümayunuyla hükümetin gerekli gördüğü sayıda asker toplamaya yetkili belirtildi. Eyaletlerin orduya ne miktarda kura eratı verecekleri, nüfus ve sahaları dikkat nazara alınarak belirtildi. Başlangıçta bu usulü imparatorluğun her tarafında yürütmek mümkün olamadı. Bosna ve Hersek'te, Halep'te, Doğu Anadolu'da ve Güney Anadolu'nun bazı bölgelerinde bu yüzden isyanlar bile çıktı ve devleti zaman zaman uğraştırdı. Askerlik hizmetinin tespiti ve sınırlandırılması. 1843 tarihinde hayat boyunca askerlik yapma usulü bırakılarak fiili askerlik hizmeti 5 yıl olarak kabul edildi. Bu hizmetin sonunda terhis edilenler 7 sene redifte yedek hizmet edeceklerdi. Redifler her yıl bir ay içinde ve münavebe ile bağlı oldukları kazaların merkezlerine çağrılacaklar, orada talim göreceklerdi. Her yıl Mart'ın 1. günü her ordunun fiili hizmet eratı 5'te 1 nispetinde yenilenecekti. Terhisi gereken askerin isimlerini belirten cetveller bu zamanda tertip edilecek ve acemi erlerin gelişi nispetinde terhis edileceklerdi. Hristiyan halkın askere alınması meselesi. 1856'da Tanzimat Fermanı'nda Hristiyan halkın Müslümanlar gibi askerlik hizmeti yapması esası kabul edilmiş ve bu esasa göre de Müslümanlardan her yıl askere alınacak eratın 30 bin olmasına mukabil Hristiyan halktan alınacak erlerin 25 bin olması kararlaştırıldı. Bundan başka Hristiyan subaylar Osmanlı ordusunda albaylığa kadar terfi edebileceklerdi. Kağıt üzerine geçirilen ve pek makul ve mantıki görünen bu prensiplerin tatbikatı görüşüldüğü vakit türlü güçlükler meydana çıktı. Din ve mezhep farkı yüzünden çıkan güçlükler. Müslüman olmayanlardan askere alınacakların ayrı birlikler halinde teşkilatlanması uygun görülmedi. İslamlarla beraber karma birlikler halinde hizmet görmeleri faydalı görüldü. Ancak bu durumda her taburda bir imam bulunduğu gibi Ortodoks, Katolik, Ermeni, Protestan ve Yahudi eratı bulunacağına göre bu din ve mezheplerden birer papaz veya haham bulundurulması icap edecekti. Kaldı ki bu mezhepler de aralarında birçok şubelere ayrılmış bulunmakta ve bu şubelerde müstakil birer dini hürriyet taşıdıklarından şube adedince papaz bulunması tabiiydi. Mesela Rumlar ve Bulgarlar Ortodoks mezhebinden olmalarına rağmen kendi milletlerinden papaz isteyeceklerdi. Bundan başka İslam askerler dini günlerinde mezun sayıldıkları gibi Hristiyan askerlerin de dini günlerinde mezun sayılmaları gerekecekti. Buysa ordu disiplininde büyük bir huzursuzluk yaratacaktı. Gelenek ve ananeler yüzünden çıkan güçlükler. İslamlar için askerlik hizmeti bir gelenek haline gelmişti. Hayat şartları ve dünya görüşü itibarıyla Müslüman halkın çokluğu bu dünyanın değerlerine fazla ehemmiyet vermemekteydi. Cihat onun için kutsal şeydi. Kâfirlere karşı savaşta ölmenin derecesi şehitlik, mükafatı da cennetti. Bu bakımdan Müslüman askerler savaşın zahmetlerine tahammül ve tevekkül gösterebiliyorlardı. Harpte tek istedikleri şey kuru peksimetle cephaneydi. Hristiyanlar için bu durum farklıydı. Onların hayata bağlılıkları vardı. Para getirecek işleri seviyorlar ve iyi yaşamak istiyorlardı. Askerliğe karşı da hiçbir sempati duymuyorlardı. Zorla askerliğe alınmaları halinde de İslam askeri gibi tahammül gösteremeyecekler, peksimetle iktifa etmek istemeyecekler ve belki de şaraplarını bile içmek isteyeceklerdi. Bütün bunlar devletin durumu ve İslamlığın esaslarıyla nasıl telif edilecekti? Askerlik psikolojisi sebebiyle çıkan güçlükler. Askerlik yalnız talim ve terbiye ve silahların iyi kullanılmasından ibaret değildir. Askerin psikolojisi ve ordunun maneviyatı diye bir de manevi ve ruhi tarafı vardır. Subayların askere hitap ederken onun psikolojisine dayanarak bir ideolojiye tercüman olması gerekiyordu. İslam askeri için böyle bir ideoloji mevcuttu. O da din ideolojisiydi. Karma taburlar kurulduğu takdirde subayların erlere, "Haydi çocuklarım, dini mübin yolunda gazamız var, kâfirler üzerine yürüyeceğiz" diye askerlerin alışmış oldukları askeri nutuklara başvurmasına imkan kalmayacaktı. Din ideolojisinin yerini tutacak bir vatan ideolojisi henüz yoktu. Vatan deyince herkes kendi köyünü ve evini hatırlıyordu. İslam olmayan halkın askere alınması halinde İslam olan ve olmayan askerler arasında tam bir eşitlik sağlanması zaruriydi. Bu itibarla Müslüman olmayanların subaylık derecelerinde de yükseltilmeleri icap edecekti. Bu yapılmadığı takdirde yabancı devletlerin Hristiyanların tarafını tutacakları ve onların lehinde türlü müdahalelerde bulunacakları tabiiydi. Halbuki Hristiyan devletlerin müdahalede bulunmadıkları tek saha askerlikti. Bütün bu düşüncelerle Abdülmecid devri adamları Tanzimat Fermanı'nda Müslüman olmayan halk için askerlik hizmeti prensibinin konmuş olmasına rağmen bu prensibi yürütemediler. Ancak bu hususta bir iş yapmış olmak için Rumları donanma hizmetinde kullanmakla iktifa ettiler. Ordu Teşkilatı. Gülhane Hattı Hümayunu'ndan önce 2. Mahmut devrinde ordunun teşkilat bakımından da Batı ordularına benzetilmesine çalışılmıştı. Fakat bu çalışmalar perakende bir surette yapılmıştı. Halbuki Eylül 1843'te çıkarılan bir kanunla Osmanlı ordusu, Fransız ve Prusya ordularının teşkilatı göz önünde tutularak yeniden ve bu sefer köklü bir şekilde tensik edildi. Bu hususta Serasker Rıza Paşa'dan başka Abdülkerim Nadir Paşa ile Mütercim Rüşdü Paşa'nın büyük himmetleri dokundu. Bu zatların himmetleriyle Osmanlı askeri kuvvetleri dört bölüme ayrılmak suretiyle tanzim edildi. 1. Muvazzaf kuvvetler, 2. yedek kuvvetler, 3. yardımcı kuvvetler, 4. başıbozuklar. Muvazzaf kuvvetler ordunun esas savaş kuvvetlerini teşkil etmek üzere birbirinden müstakil ve ayrı merkezleri bulunan 6 orduya bölündü. 1. ordu Hassa ordusu, merkez Üsküdar. 2. ordusu Dersaadet, İstanbul ordusu, merkez İstanbul. 3. ordu Rumeli ordusu, merkez Manastır. 4. ordu Anadolu ordusu, merkez Harput, Elazığ. 5. ordu Arabistan ordusu, merkez Şam. 6. ordu Irak ve Hicaz ordusu, merkez Bağdat. Bu sonuncu ordu 1848 tarihinde kuruldu. Bu ordulardan her biri yalnız ismini taşıdığı bölgenin muhafazasıyla ödevli değildi. Bu bölgenin dışında muayyen bir sahanın da kuvvetlerini teşkil ediyordu. Mesela Rumeli'de bulunan Şumlu İstanbul ordusunun faaliyet sahasına dahildi. Her ordu bir müşirin komutasına verilmişti. Yalnız Hassa ordusu aynı zamanda serasker, harbiye nazırı karşılığı bulunan paşanın komutasındaydı. Ordu müşirlerinin aylık maaşları 70 binle 80 bin kuruş arasındaydı. Birinci ve üçüncü ordular 20'şer alaydan kurulmuştu. Bu 20 alaydan 7'si piyade, 7'si taliğa, 5'i süvari, biri de topçu alayıydı. İkinci, dördüncü ve beşinci ordularda 17'şer alay vardı. Bunlardan 6'sı piyade, 6'sı taliğa, 4'ü süvari, biri de topçu alayıydı. Altıncı ordu da 4'ü piyade, 4'ü taliğa, 2'si süvari, biri topçu olmak üzere 11 alay vardı. Piyade alayları üçer taburlu, süvari alayları altışar bölüklü, topçu alayları 12'şer bataryalıydı. Piyade taburları bölüklere, bölükler de mangalara bölünmüştü. Ordunun en küçük birliği 10 erden kurulan mangaydı. Manganın başında onbaşı, iki manganın başında çavuş, dört mangadan kurulan birliğin başında mülazım, teğmen, sekiz mangadan kurulan ve bölük ismi verilen birliğin başında yüzbaşı, sekiz bölükten kurulan taburun başında da binbaşı bulunuyordu. Alay, Miralay'ın komutasındaydı. Topçu alayları yukarıda da ifade edildiği gibi her biri 12'şer bataryadan kurulmuştu. Bu bataryalardan üçü koşuluydu. Bir alayda 66'sı sahra ve 6'sı dağ obüsü olmak üzere 72 top vardı. Alayın er ve subay mevcudu 1300 idi. Ordu birliklerine dahil bu 6 topçu alayından başka 3'ü Karadeniz boğazlarının müdafaasında bulunan ve biri de yedekte olan 4 müstakil topçu alayı daha vardı. Ordu birlikleri arasında gösterilmeyen 2 müstakil istihkam alayı da mevcuttu. Redif, yedek kuvvetler. Redif kuvvetleri ordunun yedek kuvvetleriydi. Askerlik hizmetini bitirdikten sonra terhis edilerek memleketlerine gönderilen erler, 7 yıl müddetle redif olarak askerlik hizmetlerinin ikinci kısmını redif teşkilatında görmek zorundaydılar. Bu teşkilat, her ordunun malik olduğu birliklere muadil yedek birlikler bulunması esasına göre kurulmuştu. Redif teşkilatının küçük subay ve subaylardan mürekkep bir eğitim kadrosu mevcuttu. Redif askerler yılda bir defa bağlı oldukları askeri birliklerin bulundukları yerlere gelerek askeri eğitim görmek mecburiyetindeydiler. Redif teşkilatı bakımından imparatorluk dört bölgeye ayrılmış bulunuyordu. Her bölgenin bir genel karargah merkezi, toplantı yerleri ve depo merkezleri vardı. Birinci bölgenin merkezi İzmit'ti. Bu bölgenin depo merkezleri de Bursa, İzmir, Aydın, Afyonkarahisar, Isparta'ydı. İkinci bölgenin karargah merkezi İstanbul, depo merkezleri de Edirne, Bolu, Ankara, Çorum, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ereğli, Karaman'dı. Üçüncü bölgenin karargah merkezi Manastır, depo merkezleri Selanik, Yanya, Üsküp, Sofya, Şumlu'ydu. Dördüncü bölgenin karargah merkezi Sivas, depo merkezleri de Tokat, Harput, Erzurum, Diyarbakır, Kars idi. Depo merkezleri olarak işaret edilen şehirlerin her birinde talim ve savaş için gerekli hususlarda askere yarayacak eşya, teçhizat ve silahları ihtiva eden depolar vardı. Bu teşkilat sayesinde devletin elinde imparatorluğun savunma ihtiyacı için muvazzaf ordusundan başka ihtiyaç vukuunda derhal faydalanabileceği bir ihtiyat ordu da bulunuyor demekti. Yardımcı kuvvetler. Yukarıda Osmanlı İmparatorluğu'nun mülki taksimatından ve idaresinden bahsederken muhtar veya yarı muhtar eyaletlerin mevcudiyeti işaret edilmişti. 1843'te kabul edilmiş olan askeri usullerle teşkilatın bu eyaletlere tatbik edilmesine imkan yoktu. Ancak bu eyaletlere Osmanlı Devleti ile herhangi bir devlet arasında çıkacak bir savaşta Osmanlı ordusuna askeri birlikler göndermeye mecburdular. Bundan başka Bosna Hersek gibi fiili bir şekilde muhtar bulunan bir eyaletten olağanüstü hallerde yardımcı kuvvetler sağlamak da mümkündü. Osmanlı ordusunun modern temelleri atılırken muhtar eyaletlerden lüzumu halinde orduya katılacak kuvvetler şu suretle tespit edilmişti. Sırbistan kuvvetleri 20 bin, Bosna ve Hersek askeri 30 bin, Arnavutluk kuvvetleri 10 bin, Mısır askeri 40 bin, Trabluskarp ve Tunus kuvvetleri 10 bin olmak üzere toplamı 110 bin kişilik bir kuvvet. Başıbozuk kuvvetler. Bir savaş halinde yukarıda işaret edilen kuvvetlerden başka, gönüllü olarak orduya 40-50 bin kişinin katılacağı, bundan başka jandarma ve bekçi vazifesini gören kimselerle Dobriçya Tatarlarından ve Tuna Kazaklarından faydalanabileceği tahmin ediliyordu ki, bütün bu kuvvetler düzenli ordunun dışında kaldığı için kendilerine başıbozuk kuvvetler deniliyordu. Savaş halinde Osmanlı ordusunun mevcudu. Yukarıda dört bölümde açıklanan Osmanlı ordusu kuvvetlerinin bir savaş halinde varabileceği rakamları şu suretle tespit etmek mümkündür. 138.680 muvazzaf ordu, 138.680 yedek ordu, redif, 61.500 başıbozuk kuvvetler, 110.000 yardımcı kuvvetler. Toplam 448.860. Bu kuvvetler içinde yardımcı kuvvetlere fazla güvenilemezdi. Bunun içinde Hristiyanlarla Bosna Hersek kuvvetlerinin imkan buldukları takdirde düşman saflarına geçmesi bile ihtimal dahilindeydi. Trablusgarp'la Tunus kuvvetlerinin ise mesafenin uzaklığı sebebiyle Osmanlı Devleti'nin esas savaş sahalarına getirilmesi oldukça güç işti. Mısır kuvvetlerinden istifade edilmesi de Babali'nin Mısır paşasıyla münasebetlerinin normal olmasına bağlıydı. Başıbozuk kuvvetlere gelince askerlik eğitiminden mahrum bulunan bu kuvvetlerden gereği gibi istifade edilmesi elbette mümkün olamazdı. Şu halde gerçek manada askeri kuvvetler muvazzaf orduyla redif kuvvetlerden ibaretti. Savaş halinde bu kuvvetlerden 70-80 bini garnizonlarda memleket muhafazasında bırakılacağı için savaş alanlarına sevk edilebilecek muntazam kuvvetlerin mevcudu 200 bin kadar olabilirdi ki küçümsenecek bir rakam değildi. Osmanlı ordusu hakkında takdir ve tenkitler. Avrupa usulüne göre tensik edilen ordu Yeniçeri Ocağı'nın son zamanlardaki durumuyla ve bir de 2. Mahmut'un kurduğu ordu ile mukayese edilince onlara üstün olduğunda herkes müttefikti. Mısırlı İbrahim Paşa bile Fransa'da bulunduğu bir sıralarda birkaç sene sonra Osmanlı ordularımız Avrupa ordularından ancak üniformalarıyla tefrik olunabilecektir. Biz Mısırlıların meziyeti bütün Osmanlı memleketlerinde bir müddet sonra yapılacak şeyleri biraz daha evvel takdir ederek tatbik mevkiine koymaklığımızdan ibarettir demek suretiyle Osmanlı ordusunun az zamanda sağladığı gelişmeyi ve istikbali hakkında taşıdığı ümidi belirtiyordu. Kırım Muharebesi Tanzimat ordusu için bir imtihan oldu. İyi, eksik ve kötü tarafları meydana çıktı. İngiliz ve Fransız ordularıyla yan yana Ruslara karşı savaştığı için dost kuvvetlerin komutanları gözleriyle onun her türlü hallerini gördüler. Umumi intiba şuydu: Osmanlı hükümetinin askeri durumunu düzeltmek için yapmış olduğu islahat takdire şayandır. Redif teşkilatı olmasaydı Osmanlı hükümeti 1853'te birkaç ay zarfında Hazar ordusunu iki misline çıkaramaz ve Rusya'nın kuvvetine denk derecede askeri sahip olamazdı. Osmanlı ordusunun hiç olmazsa Balkanlarda Rusların ilk saldırışlarını kahramanca mukavemet etmesi, en ziyade askere alma usulünün değişmesinden ve askeri hayata alışmış efrattan kurulan redif sınıfının varlığından ileri geliyordu. Ortenca ve Kalafat muharebeleri hem 1843 askeri islahatını vücuda getirenler hem de 1854'te Tuna hududunun muhafazasına memur olan komutan için şan ve şeref vesilesiydi. Müttefik orduların komutanları, Türk askerinin evvelce de malum olan askerlik meziyetlerine hayrandılar. İngiliz komutanlarından Williams, İngiltere Dışişleri Bakanı'na çektiği bir telgrafta, Türk askeri hakkında dünyanın hangi ordusunda olursa olsun daha iyi erler bulunacağından şüphe ederim. Erler yapıları itibariyle kuvvetlidirler. İyi bir asker olmak için ne lazımsa hepsine maliktirler demiştir. Dillere destan olan şöhretini daima devam ettiren bu askerin kabiliyet ve kudretinden istifade edilmesi liyakatlı subayların varlığıyla olabilirdi. Halbuki harp okulu kurulalı henüz 15 yıl olmuştu. Buradan çıkan subaylarla ordular kadrolarının pek azı doldurulabilmişti. Boş kadroları gelişi güzel, kifayetsiz ve liyakatsız alaylı subaylar ve komutanlarla doldurmak icap etmişti. Bu şüphesiz büyük bir kusurdu. Kırım Muharebesi sırasında dikkat nazarı çekti. Mareşal Saint-Aroult bu hususta askerin talim ve terbiyesine memur olan Osmanlı ordusunun kadrosunu teşkil eden büyük subaylar ve komutanlar cahil ve sefildirler demişti. Fakat orduya kötü not kazandıran yalnız subay ve komutanların cahilliği olsaydı bunun tesellisi bulunabilirdi. Aynı kimselerin bir de türlü ahlaksızlıkları ve suistimalleri vardı. Bu cihet 1856 yılında General Williams tarafından İngiltere parlamentosuna sunulan bir raporda şu satırlarla ifade edilmiştir. Bu tahammüllü ve kanaat etmesini bilen ırkın her memlekette daimi isyanlara sebep olacağı şüphesiz bulunan acılara büyük bir sabırla katlanmasına hayret etmekteyim. Askerin yiyeceği pek fenadır. En basit sağlık kaideleri bile meçhuldür. Hummaların, tifüsün şiddetle hüküm sürmesine sebep budur. Yevmi cedid, rızkı cedid kaidesine göre yaşanılıyor. Subaylar, hizmet, disiplin, eğitim hususunda utanılacak derecede müsamaha gösteriyorlar. Bunların çoğu komutanlığa layık değildir. Öteden beri alıştıkları için sarhoşturlar ve askerin parasını çalmaktan başka bir şey düşünmezler. Müşir, irtikapta ve iltihasta diğerlerine örnek oluyor. Paşalar, miralaylar, muhasebe memurlarıyla ortak olduklarından, ihtilas mahsullerini bunlarla taksim ettiklerinden, İstanbul'a gönderilen evrak ve cetvellerde büyük sahtekarlıklar vardır. Hükümet 33 bin kişi hesabıyla tayinat veriyor. Halbuki silah altında ancak 17.500 asker vardır. Başıbozukların maaş ve tayinatı, bu nevi askerin intizamsızlığından dolayı müşirle bu çeteler reisleri için gayet geniş bir ihtilas kaynağıdır. Kağıt üzerinde 3.500 kişi görüldüğü halde bu reislerin emri altında ancak 800 başıbozuk vardır. Müşir en ufak istifadeleri bile kaçırmıyor. Geçen kış mevsiminde hastanelerde ölen 12.000 askerin eşyasını sattırdı. Orduya tahsis edilen para kısmen nakit, kısmen de kağıt olarak geldiğinden müşir nakdi kendisi için saklayıp kaime ile teyidiyatta bulunuyor ki bu yüzden de takriben %20 nispetinde zarar hasıl oluyor. Paşalarla miralaylar irtikap ve ihtilas için daha birçok vasıtalar buluyorlar. Muhasebe memurlarıyla uyuşarak pirinç ve et tayinatı karşılığında para alıyorlar. Yahut bunları bilhakkın almaya mecbur olurlarsa kendi hesaplarına sattırıyorlar. Civardaki ziraat mahsullerini biçmek, köylerdeki haneleri yıkıp bu taraflarda pek pahalıya satılan odun ve tahta tedarik etmek için angarya suretiyle askeri çalıştırıyorlar. Herkes bu yağmadan mümkün mertebe çok istifade etmek için türlü vasıtalar, çareler arıyor.''